Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir.
Ayrım 35.
Halimiz neydi ey millet? Ah ettikçe göklere ciğer yanıklığımızdan cehennem alevleri saldığımız günler neydi? Alnımıza kara yazıyla yazılmış günleri unutmayalım. Yılda bir kat çamaşırla bizi bitlere yem eden günleri unutmayalım. Donsuz gezdiğimiz günleri unutmayalım. İstibdat demek eşitsizlik demektir. Alçak istibdat. İstibdat yalnız birkaç kişinin değil, bütün milletin geleceğini söndürür. İstibdat, Allah'ın bir mutlu bağışı olan dillere kilit vurur. İstibdat, alçaklara yiğitleri ezdirir. Dedelerin kanlarıyla sulanmış bunca ülkelerimizin elden çıkması istibdadın yüzünden. Evet, her kötülüğün kaynağı istibdat değil midir? Aklımız her şeye ererken bizi fenlerde, bilgilerde geri bırakan istibdat değil midir? Alçakların göğüslerini nişanlarla donatan istibdat değil midir? Mahkemelerde parasızları haklıyken haksız düşüren istibdat değil midir? Öşür onda bir iken mültezimlere dörtte bir aldıran istibdat değil midir? Bütün Osmanlıların kardeş gibi geçinmelerini önleyen istibdat değil midir? Millet hazinelerini şuna buna yediren istibdat değil midir? Memurlukları rüşvetle alıp satan istibdat değil midir? Köylerde köylünün ekinini zaptiyelerin, tahsildarların hayvanlarına yedirmeleri hep istibdat yüzünden değil miydi? İşte cemiyetimizin gücüyle din kardeşlerim, reaya kardeşlerim, işte hürriyete kavuştuk. Oyları veriniz, oyları cemiyetimize veriniz. Milletvekillerimiz seçilsin, milletin işini görmeye toplansın. Çok yaşa ey hürriyet! Hürriyeti Allah bize cennet yemişi olarak göndermiştir. Ne mutlu bize ki şekerden tatlı, amberden güçlü hürriyete kavuştuk. Kavuşmasaydık ey millet, benim gibi zindan bülbülleri vatan kardeşlerimize karşı böyle şakıyabilirler miydi? Gözünüzü, kulağınızı, gönlünüzü açın. Bundan böyle din, dil, cins ayrıntısı gözetmeyeceğiz. Selanik'ten ordular neden dağlara çıktı? Hürriyet için çıktı. Bundan böyle hazinelerimiz paralarla dolacak. Neden dolacak? Çünkü hürriyetin bir elinde kılıç, bir elinde adalet terazisi olacak. Müjdeler olsun kardeşler. Bundan böyle işleriniz dairelerde hemencecik görülüverecek. Aman ey vatandaşlarım, meşrutiyet hürriyetinin değerini bilelim. Bilmezsek vallah billah imansızlar geri gelirler ha, diye bağırarak seçimi cemiyetimize kazandırdık. Kamil Bey sözün sonunu biraz bekledi. Nuh Bey'in iyice daldığını anlayınca yavaşça sordu. Sonra efendim? Nuh Bey bu sorudan hiçbir şey anlamamış, sahiden şaşmıştı. Ne sonrası? Sonra İstanbul'a geldiniz. Geldim evet. Sonra? Sonra hiç. İstanbul'da da hürriyet vardı. Nuh Bey, hürriyet vardı derken, hürriyetten sonra olup bitenleri, memleketin bugün içinde debelendiği kanlı çıkmazı, hatta kendisinin dolandırıcılık suçuyla mapushanede bulunduğunu bile unutmuş gibiydi. Elazığ'dan gelince Sultan Selim'e gittim. Orada oturduk. Bizim mahalle yanmış. 13 yılda bizi tanıyan hiç kimse kalmamış. Çocukları sordum, soruşturdum. Gazetelere ilan verdim. Bilen tanıyan çıkmadı. Medresede bir oda ele geçirdik. Ne yapalım derken Niyazi olan peydahlandı. Boğuşarak, debelenerek işte bugünü tuttuk. Alçak gönüllü bir gülümsemeyle yere bakıyor. Ruhunun onurlu sevinci güzelleştirici bir ışık gibi yüzüne vuruyordu. Bir zaman karşılıklı susarak sigara içtiler. Hanımefendiyle ayrılmanız nasıl oldu efendim? Ayrılmamız mı? Aslına bakarsanız suç ne bende ne Fehamet Hanım'da. Bey babamızın da suçu yok muhterem. Suç doğrudan doğruya istibdadın. Bey babanız kim? Fehamet'in babası Şaban Bey. Evlatlığı olduğumdan ben de bey baba derim. Fehamet Hanım en büyük kızıydı. Yaşıttık, beraber büyümüştük. Şaban Bey bizim Yozgat'ta mutasarrıftı. Evlatlık aldığı zaman ben 6 yaşındaymışım. Büyüttü, okuttu, askerlik okulunu ben istedim. Harp okuluna geçerken bizi Fehamet Hanım'la evlendirdi. Bir kızımız oldu, bir de oğlumuz. Biraz düşündü. Ayrılmamızın bence asıl sebebi Mahkeme-i Kübra'dır. Kolbaşımız Rıfat Cağaloğlu bana Mahkeme-i Kübra'yı yeni vermişti. Eve geldim, Fehamet Hanım çoktan uyumuş. Lambayı yaktım, başladım okumaya. İkinci yaprağı çevirmeden beni bir ağlama tuttu. Kendimi sıkmasam avaz avaz bağıracağım. Fehamet Hanım uyandı. Ne oluyorsunuz bey dedi. Hiç okuyorum dedim. Nedir Vecihi Bey'in gazetesindeki roman mı dedi. Hayır, Mahkeme-i Kübra dedim. Ne demek dedi. Yüce Mahkeme dedim. Pek mi acıktı? Romandaki bey sevdiğine hiç mi kavuşamıyor demesin mi? Evet mi diyeyim? Yoksa Mahkeme-i Kübra'yı anlatayım mı? Düşündüm. Abdülhamit'in niçin yargılandığını, benim buna neden ağladığımı Fehamet Hanım'a nasıl anlatmalı? Evet dedim. Fehamet Hanım terbiyeli kadındı. Üvey annesi biraz sert olduğundan uysaldı. Bir yıl 10 aylık evliliğimizde bütün perşembe cuma geceleri ben derse çalışıyorum bahanesiyle arkadaşlarla buluşuyordum. Paris'te basılan Meşveret gazetesini Namık Kemal Bey'in Ziya Paşa'nın şiirlerini okuyorduk. Millete beyanname dağıttığımız geceler sabaha karşı çamurlara bulanmış, sırılsıklam gelirdim de "Nereden böyle, nedir bu halin?" diye sormazdı. Mahkeme-i Kübra'yı okuduğum gece oğlan uyanıp meme istemeseydi, Fehamet Hanım okuduğuma bakmazdı bile. Kalktı, çocuğu emzirirken kağıtları gördü. "Aa, gazete değilmiş, el yazısı bunlar." dedi. Ben gene aldırmadım. Birisi el yazısına çekmiş de okumak için aldım, geri verecek dedim. Çünkü hanım annemiz Vecihi Bey'in romanlarına çok meraklıydı. Fehamet Hanım'dan duyar da isterdi diye korkmuştum. Sonra yakalandık. Aylarca zindanlarda yattık. Sonra bey babamız benden kızının boş kağıdını istedi. Verdik. Sürgünü boyladık. Elazığ sürgünlüğünün ilk ayları bana istibdat zindanlarından daha zor geldi muhterem. Bilmediğim bir memleket. Alnımızda Jön Türk lekesi. 10 para yok. Ev bark dağılmış. Bir hanım kahvesinde peykeler üzerinde yatıp kalkıyorum. Öyle zamanlar oluyor ki haftalarca hiç kimse benimle iki laf etmiyor. Handa geceleyenler hep köylü. Çoğu zazaca konuştuğundan dinlenili anlamıyorum. Uzanır uzanmaz uyuyorlar. Ben uyuyamıyorum. Köylülerin yatar yatmaz uyuyuvermelerine kızıyorum. Belki kılıksızlığımdan, belki de neyin nesi olduğumu bilmediklerinden, öteki sürgünler beni görünce başlarını çeviriyorlar. Delirmek işten değil. İnsanlar iyice uyudu mu, yorganı kafama çekip ağlıyorum. Ağladığım geceler, tıkanıklığım biraz yumuşuyor, biraz uyuyabiliyorum. Bir gece gene ağlama tuttu. Kimse duymasın, tabansız demesin diye dişlerimi sıkıp kıvranırken, Mahkeme-i Kübra'yı okuyup ağladığım geceyi hatırladım. Daha doğrusu, hıçkırıklarımla uyanan Fehamet Hanım'ın sesi kulağıma geldi. Evet, sesi beyefendi. İnanır mısınız? Ne diyor? Pek mi acıktı? Romandaki bey, yoksa sevdiğine kavuşamıyor mu, diyor. Anladınız mı? Durdu, Kamil Bey'in bir kadın meselesinden mi şüphelenmişler demesine bırakmadan sorusunu kendi karşıladı. Anlayamadınız. Evet, hiç kimsenin aklına gelmez. Benim de aklıma o gece geldi. Fehamet Hanım'ın sesini duydum. Ses onun sesi ama her zamanki sesi değil, bir başka türlü efendim, bir doluksu, dargın, kuşkulu. İşte orada, muhterem o gece, o ham peykesinde işin iç yüzünü anladım. Fehamet Hanım, başka bir kadını sevdiğimizden şüphelenmişti. Bunu anlar anlamaz ne yapacağımı şaşırdım. Fehamet Hanım, kim bilir ne kadar üzülmüştür dedikçe yüreğim parçalanıyordu. Ertesi gün Ergani'de sürgün bulunan Rıfat'tan bir mahkeme-i kübra istedim. Ezberindeydi. Allah razı olsun hemen oturup yazmış. İstanbul'a gidecek bir güvenilir adam aradım. Aylardan sonra birini buldum. Şaban Bey'e gönderdiğim mektupta dedim ki, Fehamet Hanım yersiz şüphelerle üzüldü. Kendimi suçlu görüyorum. İşin iç yüzünü uygun bir dille kendisine bildirmenizi rica ederim. İşte o gece okuduğum mahkeme-i kübrada budur, dedim. Adam götürüp eline vermiş ama bey babamız açıp okumamış. Ben böyle birini tanımıyorum. Yardım istiyorsa edemem. Mektubunda okuyacağım hiçbir şey yoktur. Bu iş bitmiştir, demiş. Zarfı açmadan sobaya atmış. Açıp iki satır okusaydı, sobayı atıp yakmazdı. Çünkü kötü adam değildir. Mahkeme-i kübrayı ancak kötü adamlar, hafiyeler, hürriyet düşmanları sobaya atabilir. Nur içinde yatsın Şaban Bey. Mahkeme-i kübradan iki satır okusaydı, iki satır. Lodosun yosun kokulu yapışkan sıcağı gittikçe daha ağır, daha yorucu, daha insafsız bastırıyordu. Sonra kendilerini hiç görmediniz mi efendim, hürriyetten sonra? Nuh Bey anlamadan baktı. Kimi? Fehamet Hanım'ı. Hayır, cemiyet yararına deve güreştiriyorduk. Duvar ilanlarında adımı okumuş, birisiyle bilet istetti. Kaç tane dedim. Gelen koca karı iki tane dedi. Çocukları sordum. Kızı hürriyetten birkaç ay önce bir Arap'la evlendirmişler. Herif alıp Bağdat'a götürmüş. Oğlan kuş palazından sizlere ömür. Biletleri gönderdim. Geldi mi, gelmedi mi anlayamadım. Utangaç utangaç güldü. Baktım ama o kadar çarşaflı kadının arasında peçesini açmazsa nasıl seçebilirdi? Peçesini açmadı. Açsaydı belki tanırdım. Kalktı. Okuyacaktınız. Başını ağrıttım. Kapıda durdu. Şaban Bey ölüp geçim sıkıntısı bindirince bir imamla evlenmiş. Herif hem öfkeliymiş hem çok pinti. Ay geçmezmiş ki dayak atmasın. Oysa Fehamet Hanım sessiz kadındı. Kamil Bey müdürün kapısı önünde elini fesinden geçirip kendisine çeki düzen verirken, başgardiyan Musa Çavuş'un da burada böyle yaptığını hatırlayarak suratını astı. Sonra Ramiz Efendi'nin karısı Fatma Hanım'la şakalaşması aklına geldi. Ramiz Efendi askerce selam durur. Evet komutanım, çamaşırları değiştireceğim komutanım, çorapları unutmayacağım komutanım diye emirler tekrarladı. O kadar istediği halde karısı Nermin'le böyle şakalaşmayı bir türlü göze alamamıştı. Ayşe gelmişse bir deneyelim bakalım diye gülümsedi. Kapıyı vurup müdürün gel demesini beklemeden girdi. Ayşe'yi göremeyince kız hasta, hastalığı ağır diye duraladı. Hala hanıma bir şey anlatan müdür bey bütün gövdesiyle dönüp sırıtmıştı. Buyurun beyefendi, şöyle buyurun rica ederim. Hanımefendiye revirimizi söylüyordum efendim. Deniz tabak gibi ayak altında değil mi? İşte Kamil beyefendinin yüzleri. Yalanım varsa şerefsizim. Adalara kadar göz alabildiğine. Temizliğine gelince gavurların karma kızıl haç heyeti parmak ısırdı. Bir arada bulundukları arkadaşlar da soylu, variyetli beyden, efendiden insanlar. Kamil Bey müdürün sözünü kesti. Nerede Ayşe? Niçin getirmediniz? Hasta mı çok? Karısı Nermin'in yerine hala hanımın kızı Sabri'ye karşılık verdi. Değil enişteciğim, getirmedik, ellerinizi öpüyor. Matmazel Eleni hasta değil demişti, nedir? Biraz üşütmüş, doktor Lütfü Bey getirebileceğimizi söylemişti ama düşündük, Nermin bir türlü göze alamadı. İçlenecek gibi geliyor bize, yeni yeni unuttu sizi. Bir an durakladı, ne kadar güç avuttuğumuzu bilemezsiniz. Nasıl avuttunuz, ne diyerek? Madrid'deki zenci dadısını getirmeye gitmiş oluyorsunuz. Eleni sizinle görüştüğü yeri anlattı. Kalabalığı, gürültüyü, bahçede dolaşan adamlardan ödü kopmuş, gözleri kan çanağı, bildiğiniz külhan beyleri. Beyefendi bilmem ki onların arasında ne yapıyor dedi. Merak ettik. Beybaban müsteşar beyefendiyle görüştü de buraya kağıt yazdırdı. Ayşe çok iyi, hiç merak etmeyin. Kamil Bey bir iskemle çekip oturdu. Sabriye parlak kara gözlerini güzel esmer yüzünde neşeyle süzerek güldü.
Ayrım sonu.